Ayrım 8.
Başkalarına söylemeden önce kendi kendisine söylediği bir yalandı bu. Örneğin duygusuzluğu, çeliği andıran sertliği dikkatimi çekti. Gebelik testinin olumlu sonucunu açıklayarak kendini kutladığım gün kısaca ve sertçe bunu zaten bildiğini söyledi. Döl yatağı kasılmaları dolayısıyla sancı çektiği için bir süre kıpırdamadan yatmasını söylediğim zaman gösterdiği aşırı düşmanca tepki de dikkatimi çekmişti. Böylesi bir lüksü göze alacak durumda olmadığını söyleyerek en çok 2 hafta yatabileceğini belirtti. Öğütlerimi tutması için ısrar etmem, hatta öfke göstermem, sonunda yalvarmam gerekti. Bütün bunlar analık görevlerini yüklenmek istemediğine, sorumlu bir ana olamayacağına inandırdı beni. Bu da yetmiyormuş gibi ikide bir bana telefon edip artık iyileştiğini, yatmasına gerek kalmadığını, hayatta işi gücü olduğunu, kalkması gerektiğini söyledi durdu. Onu bir kez daha gördüğüm sabah bir mutsuzluk örneğiydi. İşte bu muayene sırasında kuşkularım daha da güçlendi ve bu kadının bir suç işlemeyi düşündüğünü anladım. Gebeliğinin böylesine acılı olmasını gerektiren hiçbir fizyolojik ya da anatomik neden yoktu. Sancıların ancak psikolojik, yani maksatlı bir kökeni olabilirdi. Sorguya çektim onu. Kısaca üstü kapalı biçimde bir takım tasaları, kaygıları olduğunu itiraf etti. Bir üzüntüden de söz etti ama ne olduğunu sormaya gerek görmedim. Çünkü asıl üzüntüsünün gebe kalmak olduğu açık seçik belliydi. Sonunda çocuğu gerçekten isteyip istemediğini sordum. Kimi zaman düşüncelerin öldürücü olabileceğini açıkladım. Kaygılarını silkip atmasını, sürekli durallık ve dingillik içinde olması gerektiğini söyledim. Birden patladı, sinirlendi. Bunun gözlerinin rengini değiştirmesini istemek gibi bir şey olduğunu söyledi. Birkaç gün sonra gene geldi. Günlük yaşamına dönmüş, durumu kötüleşmiş. Hemen hastaneye yatırdım. Bir hafta kıpırdamamasını sağladım. Sürekli yatıştırıcı ilaçlar vererek bilinçaltını da denetim altında tutabildim. Ve şimdi suçun işlenişine geliyoruz. Baylar, bayanlar, ne olduğunu anlatmadan önce bir soru sorayım size. Diyelim ki aramızdan biri ciddi biçimde hasta ve belirli bir ilacı gereksiniyor. İlaç yakında bir yerde, kurtulabilmeniz yalnızca birinin onu size uzatıvermesine bağlı. İlacı vereceğine şişenin içindekini bilerek döken, yerine zehir koyan bir kişiye ne dersiniz? Deli mi? Kötü yürekli mi? Yardımdan kaçınma suçunu mu işliyor? Hayır, bunlar yeterli değil. Ben bu kişiye katil derim. Baylar, bayanlar, bebeğin hasta olduğu kesindi ve el altında bulunan ilaç da kıpırdamadan yatmaktı. Ancak bu kadın yalnızca ilacı vermemekle kalmadı, onun yerine zehir sundu. Yani çok daha rahat bir gebeliği bile tehlikeye atabilecek bir yolculuğa çıktı. Uçakla saatlerce gitti. Kötü, uzak yollarda günlerce arabayla yol yaptı. Hem de tek başına. Yalvardım ona. Çocuğun artık bir hücreler topluluğu değil, gerçek bir bebek olduğunu anlattım. Onu öldüreceksiniz dedim. Dinlemedi. Çok kesin, çok katı davrandı. Her türlü sorumluluğu üstlendiğini belirten bir kağıt imzaladı. Gitti. Bebeği öldürdü. Yasal bir mahkeme önünde olsaydık, onun suçluluğunu kanıtlamakta güçlük çekerdim, doğru. Yazılı yasalara göre olayın cinayi düşük sayılabilmesi için ilaçlar, şiş ya da benzeri bir alet ya da cerrahi müdahale olması gerek için içinde. Bir kadın bunların hiçbirine başvurmadığı için yasal bir mahkeme onu suçsuz bulabilirdi. Ancak biz yaşam jürisiyiz. Bayanlar, baylar. Ve ben yaşam adına diyorum ki bu kadının davranışı yukarıda sayılanlardan çok daha kötüdür. Çünkü ikiyüzlü ve korkakça davranmış, üstelik hiçbir yasal tehlikeye atmamıştır kendini. İşin içinde hafifletici nedenler olsaydı, bunları memnuniyetle göz önüne almaya ve onu kısmen bağışlamaya hazır olurdum. Ama hiçbir yerde, hiçbir hafifletici neden yok. Yoksul muydu? Çocuğa bakacak parasal gücü yok muydu? Kesinlikle öyle değil. Bunu kendisi de kabul ediyor. Dünyaya evlilik dışı bir çocuk getirirse kınanacağı, toplum dışına itileceği bir çevrede mi yaşıyordu ki şerefini ve namusunu korumak için bu yola başvursun? Hayır, öyle de değil. İçinde yaşadığı çevre bu çocuğu doğurduğu için onu ne kınar ne reddeder. tersine kahraman ilan ederdi. Ayrıca kendisi toplum kurallarını tanımayan bir kişi. Tanrı'ya inanmıyor. Vatan, aile, evlilik kavramlarını toplum içinde birlikte yaşama ilkelerinin tümünü reddediyor. Suçunun hiçbir hafifletici yanı yok. Çünkü bu suçu belirli bir özgürlük adına işlemiş. Başkalarını, onların haklarını hiçbir biçimde göz önüne almayan kişisel, bencil bir özgürlük. Haklar sözcüğünü kullandım. Aranızda birinin acısız ölüm önerisini getirmesini önlemek için. Aynı zamanda birinin çıkıp da bu kadının çocuğu öldürmekle kişisel hakkını, toplumu hasta ve dolayısıyla aksak bir bireyden kurtarma hakkını kullandığını ileri sürmesini önlemek için. Kimin hasta ve aksak, kimin sağlam olacağını önceden karar vermek bize düşmez. Homeros kördü, Leopardi kamburdu. Spartalılar bunları uçurumdan atmış olsalardı ya da anaları onları taşımaktan sıkılmış olsalardı, tüm insanlık zararlı çıkardı bundan. Bir olimpiyat şampiyonunun sakat bir ozandan daha değerli olduğu düşüncesini benimseyemem. Dölüt ileride ister olimpiyat şampiyonu, ister sakat bir ozan olarak gelişsin, doğuncaya değin ananın döl yatağında korunması gereği bilimsel bir olgudur. Hoşumuza gitse de gitmese de insan türü ancak böyle üreyebilir. Kararım kesindir. Bu kadın suçlu. Son sözleri haykırmıştı. Elim, ayağım kesildi. Gözlerimi kapadığım için kadın hekimin konuşmak üzere ayağa kalktığını görmedim. Baktığımda konuşmaya başlamıştı bile. Sayın meslektaşım, sözlerine bu dünyaya her Homeros'a karşılık bir de Hitler geldiğini eklemeyi unuttum. Her döllenme harika ve korkunç olasılıklar içeren bir olaydır. Bu çocuk ileride bir jandark mı yoksa bir Hitler mi olacaktı bilemem. Öldüğünde bilinmeyen bir olasılıktı bu yalnızca. Ama bu kadının kim olduğunu biliyorum. Yok edilmemesi gereken bir gerçeklik. Bilinmeyen bir olasılıkla yok edilmemesi gereken bir gerçeklik arasında seçim yapmak gerekirse ben ikinciyi seçerim. Sayın meslektaşımın yaşama tapınmak gibi bir saplantısı var. Ancak yaşama verdiği tapınma kertesindeki bu değer ve önem yalnızca ileride doğacaklar için. Şimdi yaşayanları içine almıyor nedense. Yaşama tapınma gerçek bir içeriği kapsamıyor. Bir çocuk çürük bir diş değildir sözü bile güzel bir cümleden başka bir şey değil. Sayın meslektaşımın savaşa katıldığından, tabancasını ateşleyip insan öldürdüğünden kuşkum yok. Bir çocuğun 20 yaşına geldikten sonra da çürük bir diş olmadığını unutmuştu herhalde. Savaştan daha kötü bir çocuk öldürme biçimi bilmiyorum. 20 yaşa ertelenmiş toplu bir çocuk cinayetidir savaş. Ama bir sürü başka tapınma adına savaşı benimsiyor meslektaşım ve yaşamın sürekliliği savını savaşa uyguluyor. İleri sürdüğüm bu savı bilimsel olarak da ciddiye alamam. Ciddiye alacak olsaydım, döllenmeden ölen her yumurta için, yumurtaya ulaşamayan yumurtayı delemeyen her 200 milyon sperma hayvancı için yas tutmak gerekirdi. Daha da kötüsü, yumurta döllendiğinde bile ona ulaşabilen tek sperma hayvancığına yenilerek ölen 1.999.999 sperma hayvancığını düşünerek gene de yas tutmak gerekirdi. Onlar da Tanrı'nın yaratığı değil mi? Onlar da bireyi meydana getiren öğeleri taşımıyorlar mı? Sayın meslektaşım, onları mikroskop altında incelememiş mi hiç? Kuyrukçuklarını sallayarak bir iri baş sürüsü gibi yüzüşlerini gözlememiş mi? Saydam bölmeye karşı nasıl uğraşıp didindiklerini, başaramazlarsa öleceklerini bile bile başkalarını nasıl vurup durduklarını görmemiş mi? Çok acı verici bir görünümdür bu. Bunu dikkate almamakla sayın meslektaşım kendi türdeşlerine karşı hiç de saygılı davranmıyor. Kolayından alaycılık yapmak istemem ama bir sorum daha var kendisine. Madem yaşama böylesine çok inanıyor, her gün milyarlarca sperma hayvancının ölmesine nasıl göz yumabiliyor? Yardımdan kaçınmak mı derler bunun adına, yoksa suç mu? Besbelli ki suç. Onun da şu kafesin içinde olması gerek. Orada yerini almazsa hem de hemen bize yalan söylemiş demektir. Asıl sorunun olabilecek en çok sayıda insan doğmasını sağlamak değil, şimdi yaşayan kişilere daha sağlıklı, daha mutlu, daha düzenli bir yaşam sağlamak olduğunu söyleyenler karşısında kişisel saygınlığı zedelendiği için böyle konuşuyor demektir. Gene de benim de suça katıldığım imasını görmezden gelmeye hazırım. Beni ancak yanlış bir yargıya varmakla suçlayabilir ki bir yaşam jürisi bile bir hekimi yanlış yargıya varmaktan sorumlu tutamaz. Üstelik böyle bir şey de söz konusu değil. Verdiğim karardan dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorum. Gebelik bir anlık zevkin bedelini ödetmek için doğa tarafından verilmiş bir ceza değildir. Bir mucizedir gebelik ve ağaçlarda, balıklarda görülen aynı kendiliğindenlikle gerçekleşmesine izin verilmelidir. Olağan biçimde ilerlemiyorsa eğer bir kadını inmeliler gibi aylarca sırt üstü yatıramazsınız. Başka bir deyişle günlük yaşam çalışmalarından, kişiliğinden, özgürlüğünden vazgeçmesini isteyemezsiniz. Söz konusu zevki çok daha derinden tadan erkekten böyle bir şey istiyor musunuz? Sayın meslektaşım, erkeklere tanıdığı hakkı kadınlara tanımıyor besbelli. Gövdelerini istedikleri gibi kullanma hakkını yani. Besbelli, erkeği çiçekten çiçeğe konma hakkına sahip bir arı, kadını da çocuk yapmaktan başka bir işe yaramayan bir üreme aracı olarak görüyor. Bizim meslekte sık görülen bir hastalıktır bu. Kadın doğum hekimlerinin en sevdiği müşteriler hiçbir özgürlük sorunu bilmeyen şişko, dural, sürü kısrağı tipinde kadınlardır. Ama burada hekimleri yargılamak için bulunmuyoruz. Önceden planlanmış ama herhangi bir araçla değil de düşünceyle işlenmiş bir cinayetle suçlanan bu kadını yargılamak için buradayız. Söz konusu suçlamaya katılmamanın kesin nedenleri var. Gebeliğini normal olarak teşhis ettiğim gün bu kadının nedenle rahatladığını gördüm. Dölüt'ün öldüğünü açıkladığım gün nasıl derin bir acı çektiğini de gördüm. Dölüt'ün çocuk olmadığını söyledim. Bilim böylesi bir ayrım yapmama izin veriyor. Hepimiz biliyoruz ki Dölüt döl yatağı dışında yaşayabilme yetisini kazandığı anda çocuk olur. Bu an genellikle 9. ayda, bazı ender hallerde 7. ayda gelir. Ama hadi diyelim ki bu Dölüt artık Dölüt değil de çocuğa dönüşmüştü. Gene de ortada bir suç yoktur. Aziz meslektaşım, bu kadın çocuğunun ölümünü istemedi. Kendi yaşamını istedi yalnızca. Ne yazık ki, kimi durumlarda bizim yaşamımız bir başkasının ölümü ya da bir başkasının yaşamı bizim ölümümüz oluyor. Bize silah çeken birini vurabiliyoruz. Yazılı yasalar özünü savunma diyorlar buna. Eğer bu kadın bilinçaltından çocuğunun ölümünü istediyse bunu özünü savunmak için yaptı. Dolayısıyla suçlu değildir. Derken baban kalktı ayağa. Artık ağlamıyordu. Ama konuşmak için ağzını açmasıyla birlikte çenesi titremeye başladı. Gözlerinden yaşlar fışkırdı yeniden. Gene elleriyle yüzünü kapadı. Düşercesine yerine oturdu. Konuşmak istemiyorsunuz demek dedi hekim sinirli bir sesle. Baban hayır anlamına hafifçe başını salladı iki yana. Ama oyunuzdan vazgeçemezsiniz diye ısrar etti öteki. Babanın hıçkırıkları arttı. Oyunuz lütfen. Baban bir şey demeden gözyaşlarını sildi. Suçlu mu? Suçsuz mu? Baban derin derin içini çekti ve mırıltılı halinde suçlu dedi. O an korkunç bir şey oldu. Arkadaşım babana dönerek yüzüne tükürdü. O sapsarı kesilmiş suratını silmeye çalışırken arkadaşım haykırdı. Korkak, iki yüzlü korkak. Çocuğu aldırsın diye telefonlar eden sen değil miydin? Asker kaçakları gibi iki ay saklanan sen değil miydin? Sırf ben yalvardığım için onu görmeye gittin. Hepiniz aynısınız zaten. Hepiniz böyle yaparsınız. Korkup kaçar, bizi yapayalnız bırakırsınız. Sonra geri geldiğinizde de sözüm ona babalık adına gelirsiniz. Babalığın bedeli olarak ödediğiniz ne? Sargılı, gülünç, şişko bir karın mı? Doğum sancılarımı emzirmek işkencesi mi? Babalığınızın ürünü iyi pişirilmiş bir çorba gibi konulur önünüze ya da güzel ütülenmiş bir gömlek gibi yatağınızın üstüne bırakılır. Sizin ona verecek soyadınızdan başka bir şeyiniz yok. Evliyseniz eğer, nikahlanmamayı başarmışsanız onu bile vermezsiniz. Bütün sorumluluk kadının omuzlarında, acıyı çeken, aşağılanan da hep kadın. Sizinle sevişti diye orospu dersiniz ona. Sözlüklerde bu sözcüğün erkekler için karşılığı yok. Yeni bir tane uydurmak da anlam bilime aykırı olur. Binlerce yıldır sözcüklerinize, kavramlarınıza, baskınıza zorla boyun eğdirttirdiniz bizi. Binlerce yıldır gövdelerimizi kullanıyor, karşılığında hiçbir şey vermiyorsunuz. Binlerce yıldır susmaya zorladınız bizi ve ana olma göreviyle kısıtladınız. Her kadında bir ana ararsınız. Her kadının size analık yapmasını istersiniz. Kendi kızınızın bile. Kaslarımızın sizinkiler kadar güçlü olmadığını söylersiniz. Ondan sonra papuçlarınızı boyatmak için bile bizim emeğimizi sömürtürsünüz. Beyninizin bizimkinden daha üstün olduğunu söylersiniz. Sonra da eve getirdiğiniz aylığın nasıl harcanacağını saptamak için bile zekamızı sömürürsünüz. Ömrü billah çocuk kalırsınız. En ileri yaşlara değin. Çocuksunuzdur. Yedirilip içirilmek, temizlenmek, hizmet görmek, avutulmak, korumak istersiniz. Tüm tembelliğiniz ve zayıf yanlarınızla. Nefret ediyorum sizlerden. Sizsiz yapamadığım için, size daha sık bağırıp çağıramadığım için de kendimden nefret ediyorum. Sizin ananız olmaktan bıktık artık. Kendi bencilliğiniz yüzünden, kendi çıkarlarınız uğruna kutsallaştırdığınız bu sözcükten bıktık. Sizin suratınıza da tükürmem gerekir doktor bey. Kadın dendi mi aklınıza bir döl yatağıyla iki yumurtalık geliyor yalnızca. Bir beyin değil. Gebe bir kadın gördünüz mü? Önce keyfini sürmüş, şimdi de bana geliyor diye düşünürsünüz. Siz hiç keyif sürmediniz mi doktor bey? Yaşama tapınmayı bir an olsun unutmadınız mı hiç? Hücreler düzeyinde böylesine güzel savunuyorsunuz ki bunu, meslektaşınızın analık mucizesi adını verdiği şeyi kıskandığınızı sanası geliyor insanın. Ama yok, böyle değildir, hiç sanmam. O mucize sizin için bir özveri olur. Erkek olduğunuz için dayanamazsınız. Burada yalnızca bir tek kadını yargılamıyoruz, doktor bey. Bütün kadınları yargılıyoruz. Onun için sorunun karşıtını da ele almaya hakkım var. Şunu kafanıza iyice yerleştirin doktor bey. Analık ahlaksal bir görev değildir. Derin bilimsel bir orgu bile değildir. Bilinçli bir seçimdir analık. Bu kadın o bilinçli seçimini yapmıştı ve kimseyi öldürmek istediği de yoktu. Tersine siz onu öldürmek istediğiniz, kafasını kullanmasını bile engellemeye kalkarak işte bu yüzden o kafesin içinde siz olmalısınız. Milyarlarca aptal sperma hayvancığına yardımdan kaçınmak suçundan değil, bir kadını öldürmeye kalkmak suçundan. Bütün bunları söyledikten sonra sanığı suçsuz bulduğumu söylememe gerek yok sanırım. Derken yüzünde yalancı bir tedirginlik, çekingenlik anlamıyla patronum kalktı ayağa. Ne diyeceğini, nasıl bir yargıya varacağını bilemediğini, çünkü bu jüride yeri olmadığına inandığını söyledi. Ötekiler sanığa çocuğu da kapsamına alan profesyonel ya da duygusal bağlarla bağlıymışlar hep. Kendisi ise yalnızca onun işvereniymiş. Olayların bu biçimde gelişmiş olması kendi açısından onu ancak memnun edebilirmiş. Tüm iyi niyetlerine karşın gebeliği her zaman için iş yaşamında önemli bir engelleme olarak görmüşmüş. Hatta daha da kötüsü kendisine büyük paralara mal olacak bir felaket bile denilebilirmiş. Düşünsenize, o gülünç, saçma ve anlamsız yasaya göre çalışmadığı aylar boyunca dünyanın aylığını ödemek zorunda kalacakmış. Çocuk akıllı davranmış, anasından çok daha akıllıca. Üstelik ölmekle firmanın adını da korumuş. Yanında çalışanlardan birini, hem de evli olmayan birini, kucağında yeni doğmuş bir bebekle gören halk neler düşünülmüş neler. Kadın önerisini kabul etseymiş, bu zamansız bebekten onu kurtarmak için elinden geleni yapacakmış. Açıkça itiraf ediyormuş bunu. Ancak yalnızca bir iş adamı değilmiş kendisi. Aynı zamanda erkekmiş. Ve kendisinden önce konuşan jüri üyeleri, erkek üyeler elbette, kafasında bir takım kuşkuların doğmasına neden olmuşlar. Hekimin mantıklı konuşmaları ve ahlak anlayışı, babanın derin üzüntüsü onu da etkilemiş. Düşünüyormuş da şimdi birincinin düşüncelerine, İkincinin ise kederine karşı koymak olası değilmiş. Bir çocuk anaya, babaya eşit ölçüde aitmiş. Ortada işlenmiş bir suç varsa çifte bir suçmuş bu. Çünkü bir bebeğin yaşamına son verdiği gibi yetişkin bir erkeğin yaşamını da yıkmışmış. Ortada işlenmiş bir suç olup olmadığına kesin karar vermek yerinde olurmuş elbet. Ama bu konuda herhangi bir kuşku var mıymış artık? Bay hekimin anlattıkları suçu en kesin biçimde kanıtlamaktaymış. Hatta genel bir bencillikten söz etmekle çok yumuşak bile davranmışmış. Bu kadının işvereni olarak kendisi çok daha açık seçik bir neden açıklayabilirmiş davranışı için. Sanık söz konusu yolculuğun rakip bir meslektaşına verilmesinden korkmuşmuş. İşte bu yüzden karnında taşıdığı cam parçasını hiç düşünmeden yataktan fırladığı gibi yola düzülmüşmüş. En ufak bir acıma duygusuna kapılmadan hem de. İsterse buyursun suratına tükürsünmüş. İsterse aşağılasınmış kendisini bu kadın. Sanığı suçlu buluyormuş o kadar. Gözlerimi anamla babama çevirdim. Sessizce yalvardım onlara. Tek kurtulma umudum onlardı artık. Umutsuz bakışlarla karşılık verdiler bana. Bitkin görünüyorlardı. Duruşma başladığı zamankinden daha yaşlıydılar sanki. Başları ağırlığa dayanamıyormuşçasına öne eğikti. Gövdeleri üşüyormuşçasına titriyordu. Her halleriyle kendilerini ötekilerden ayıran derin bir üzüntü içindeydiler. Tek bir yaşta birleşmiş iki kişi. Birbirlerine destek olmak için el ele tutuşmuşlardı. El ele oturdukları yerden konuşmak için izin istediler. İzin verildi. Kendi aralarında fısıldaştıklarını gördüm. Kimin daha önce konuşacağına karar veriyorlardı sanıyorum. Önce babam konuştu. Dedi ki, iki üzüntüm oldu. Birincisi bu çocuğun varlığını öğrenmek, ikincisi de artık var olmadığını öğrenmekti. Kızımın mahkum olduğunu görmek gibi üçüncü bir üzüntüden korur beni Tanrı umarım. Bütün bunlar nasıl oldu bilemiyorum. Hiç kimse başkalarının ruhuna giremez. Onun için hiçbiriniz bilemezsiniz nasıl olduğunu. Ama bu benim kızım. Bir baba için çocukları hiçbir zaman suçlu değildir. Hiçbir zaman. Derken annem konuştu. Dedi ki, benim küçük kızımı her zaman için benim küçük kızım olarak kalacak. Ve benim küçük kızım kötü bir şey yapmaz. Bebek beklediğini bana yazdığında ona karşılık sen karar verdinse kararın doğru demektir diye yazdım. Bana bebeği istemediğini yazmış olsaydı aynı şeyi derdim. Yargılamak bize düşmez, size de düşmez. Onu ne suçlamaya ne de savunmaya hakkınız var. Çünkü onun kafasının, yüreğinin içini bilmiyorsunuz. Hiçbirinizin tanıklığı bir değer taşımıyor. Neler olduğunu açıklayabilecek bir tek tanık var. Bu tanık da çocuk, ölü. Ötekiler birden onun sözünü kestiler ve hep bir ağızdan çocuk, çocuk diye haykırdılar. Ben kafesin parmaklıklarına yapıştım ve bağırmaya koyuldum. Çocuk değil, hayır, çocuk olamaz. Ve işte böyle bağırırken, evet tam böyle bağırıp dururken senin sesini işittim. Anne. Ve birden her şeyin yettiğini, bir boşlukla çevrelendiğimi duydum. Çünkü ilk kez biri bana anne diyordu. Çünkü ilk kez senin sesini işitiyordum ve işittiğim bir çocuk sesi değildi. Yetişkin bir insan, bir erkek sesiydi. Erkekmiş demek diye düşündüm. Sonra da erkekmiş, beni suçlayacak, mahkum edecek diye düşündüm. Son düşüncem ise onu görmek istiyorum oldu. Her yanı aradı gözlerim. Kafesin içini, kafesin dışını, sıraların arasını, sıraların ötesini, yerleri, duvarları. Ama bulamadım. Yoktun. Bir mezar sessizliği vardı ortalıkta yalnızca. Ve bu mezar sessizliğinin içinde senin sesin duyuldu yeniden. Anne, bırak konuşayım anne. Korkma. Gerçekten korkmaya gerek yok. Üstelik söylendi gerçek zaten. Her biri bir gerçeği söyledi. Biliyorsun bunu. Gerçeğin birçok değişik gerçekten oluştuğunu bana öğreten sensin.